Ayrım 26, Kızıl Göğün Altında, Mark Sullivan, sayfa 252. Pino Daimler'in frenine var gücüyle bastı, kaydılar. Avcı uçağı üstlerine bir gece kuşunun gölgesi gibi çöktü ve pilot makineli tüfeklerinin tetiğini çekerek kayan makam aracının önündeki yolu taradı. Sonra durdu. Avcı uçağı irtifa aldı ve Pino'nun soluna açı yaptıktan sonra ağaçların tepelerinin ardında kayboldu. ''Sıkı tutunun Mon General!'' diye bağırdı Pino ve sonrasında arabayı geriye doğru çevirdi. Geri gittiği sırada direksiyonu sağa çevirdi, vitesi küçülttü ve sonra birinci vitese takarak farları kapadı ve gazı kökledi. Daimler kanalın öteki tarafına geçip ağaçların arasından kısa süre önce sürülmüşe benzeyen bir tarlaya daldı. Pino ağaç yığınının başladığı noktaya doğru ilerledikten sonra durdu ve motoru kapadı. ''Bunu nasıl?'' diye başladı Leyer söze. Dehşet için o der halinden belliydi. ''Sen ne?'' ''Dinleyin!'' diye fısıldadı Pino. ''Geri geliyor!'' Avcı uçağı ilk seferde yaptığıyla aynı şekilde arabayı yakalayıp arkadan onu havaya uçurmak istercesine batı yönünden gelerek yola doğru alçaldı. Pino ağaç dallarının arasından birkaç saniye uçağı fark edemedi ama sonra büyük gümüş kuş üstlerinden geçip otoyolda yükseldi ve ayların en nadirine doğru giden bir silüete dönüştü. Pino uçağın gövdesindeki beyaz halkaların ortasında siyahlıklar olduğunu gördü. İngiliz dedi. O halde bir Spitfire bu dedi Layers. 303 Browning makineli tüfekleri var. Pino Daimler'i çalıştırdıktan sonra bekledi, etrafa kulak kabarttı ve kolaçan etti. Avcı uçağı şimdi daha dar bir açıyla dönüyor ve 600 metre önlerindeki ağaçların üstüne doğru geliyordu. ''Buralarda olduğumuzu biliyor'' dedi Pino ve sonra ayın muhtemelen çatıdan ve ön camdan yansıdığını fark etti. Daimler'i vitese taktı, ön çamurluğun sol kısmını çitin etrafındaki çalılıkların içine doğru gömmeye çalıştı ve uçak 200 metre kadar yaklaştığında motoru durdurdu. Başını eğdi, uçağın üstlerinden geçip uzaklaştığını hissetti. Daimler yeri kazıdı, hızlandı. Sürülmüş tarla boyunca çamur parçaları fırlatıp tekerlek izi bırakarak ilerledi. Pino uçağın üçüncü kez üstlerinden geçip geçmeyeceğini merak ederek sürekli arkasına bakıyordu. Tarlanın uzak bir köşesine yaklaşırken ağaçların arasındaki bir başka boşluğa girdi. Aracın burnu yol kenarındaki kanalın kıyısına bakıyordu. Motoru ikinci kez çalıştırıp kulak kesildi. Uçağın omurtusu uzaktan geliyordu ve gittikçe kayboluyordu. General Leers gülmeye başladı ve sonra Pino'nun omzuna vurdu. ''Kedi fare oyununda doğuştan yeteneklisin sen.'' dedi. ''Benim aklıma bunlardan birini bile yapmak gelmezdi, hem de hiç vurulmadan.'' ''Merci mon general.'' dedi Pino sırıtarak Daimler'i çalıştırıp yeniden doğuya doğru yol alırken. Ama kısa süre içinde kendiyle çatışmaya başladı. Bir parçası bir kez daha generalin övgüsünü almaktan hoşnut olduğu için dehşete kapılmıştı. Ama akıllı ve kurnaz davranmıştı değil mi? İngiliz pilotu kesinlikle alt etmişti ve bundan zevk almıştı. 20 dakika sonra tepeye vardıklarında önlerinde dolunay vardı. Karanlık gökyüzünden dışarı fırlayan Spitfire ayın önünden geçip tam üstlerine doğru uçmaya başladı. Pino frenlere abandı. Daimler bir kez daha altı vitesiyle tiz sesler çıkararak kaydı. ''Kaçın Mon General!'' Pino araba daha durmamışken aşağı atladı ve Spitfire'ın makineli tüfekleri açılmış, kurşunları yolun kırma taşlarına yağmaya başlamış olmasına rağmen dengesiz ve uzun tek bir adımla kendini hendeye attı. Pino kanalın içindeyken rüzgarın üstünden esip geçtiğini hissetti. Kurşunlar çeliğe saplanıp camı kırıyordu. Parçalar sırtına yağarken kıvrıldı, başını korumaya ve nefes almaya çalıştı. Sonra kurşunlar durdu ve Spitfire batıya doğru uçmaya devam etti. 20. Bölüm. Uçak artık uzaktan gelen bir vızıltıya dönüşünce Pino nefes alabildi ve karanlığın içine fısıldadı. ''Mon General!'' Cevap gelmedi. ''Mon General!'' Cevap yoktu, ölmüş müydü? Pino bundan mutluluk duyacağını sanmıştı ama şimdi tek görebildiği bu ölümün yaratacağı olumsuzluklardı. Layers yoksa casusluk da yoktu, artık hiçbir bilgi. Bir şeyin hareket edip inlediğini duydu. Mon General! Evet dedi Leir zayıf bir sesle buradayım. Pino'nun arkasındaydı ve doğrulup oturmaya çalışıyordu. Bayılmış olmalıyım. Hatırladığım son şey kanalın içine daldığımızdı. Ve sonra? Sonra ne oldu? Pino generalin kıyıya çıkmasına yardım ederken olanları anlatmaya başladı. Daimler geri tepiyor, tereddüt ediyor, sarsılıyordu ama bir şekilde yine de çalışıyordu. Pino kontağı kapayınca motor merhametli bir şekilde öldü. Bagajdan fener ve alet çantasını aldı, feneri açtı ve General Leir şaşkınlık içerisinde yanında dikilirken ışığıyla arabayı inceledi. Kurşunlar Daimler'i önden arkaya kadar delik deşik etmiş, buhar tüten kaportaya isabet etmişti. Makineli tüfek arabanın ön camını da paramparça etmiş, ön ve arka koltukları delmiş, gövdede birçok delik açmıştı. Ön sağ tekerlek ve sol arkada dışta kalan tekerlek patlamıştı. ''Şunu tutabilir misiniz Mon General?'' diye sordu Pino feneri uzatarak. Leyers boş gözlerle baktıktan sonra feneri tuttu. Pino kaportayı açtığında motor bloğuna 5 kurşun isabet ettiğine ama güçsüz 303 darbelerinin kaportayı deldikten sonra gerçek bir zarar veremeyecek kadar enerji kaybettiğini gördü. Buji kablosu kopmuştu, diğeri de kopmak üzereydi. Radyatörde de delik vardı. Ama bunun dışında güç merkezi Alberto Ascari'nin deyimiyle işe yarar görünüyordu. Pino kopan buji kablosunun iki parçasını bir bıçak yardımıyla bağladı. Kabloyu daha zayıf olan diğer kabloya yara bandıyla yapıştırdı. Lastik kitini bulup içinden yamaları ve radyatör deliğinin her iki tarafını mühürlemek için kullandığı kauçuk yapıştırıcıyı çıkardı. Sonra çıkardığı dış sağ lastiği patlak ön sol lastiğin yerine taktı. Patlak dış arka sol lastiği de çıkarıp attı. Daimler eskisi gibi çalışmasa da en azından artık ihtiyar bir tiryaki gibi sarsılarak öksürmüyordu. ''Bence araba bizi Milano'ya götürür Mon General ama ötesine geçebilir miyiz? Orasından emin değilim.'' ''Milano'nun ötesi önemli değil.'' dedi Leyers. Arka koltuğa otururken sesi daha kendindeymiş gibi geliyordu. ''Daimler çok göze çarpan bir hedef. Araba değiştireceğiz.'' ''Oui, Mon General'' dedi Pino ve makam aracını vitese taktı. Araba sarsılarak durdu, yeniden denedi. Daha fazla benzin pompaladı ve araba çalıştı. Ama altı tekerlek yerine dört tekerlekle yol alan Daimler artık dengesini yitirmişti. Titreyerek paytak paytak ilerliyorlardı. İkinci vites gitmişti. Üçüncü vitese geçmek için motorun devrini cesaret edebildiği kadar yükseltmesi gerekti. Ama makul bir hıza ulaştıklarında titreşimler biraz sakinledi. 8 kilometreyi artlarında bıraktıklarında General Leyers feneri istedi, valizini karıştırdı ve içinden bir şişe çıkardı. Kapağını açıp bir yudum aldıktan sonra ön koltuğa uzattı. ''Al'' dedi, ''Scotch whisky. Bunu hak ettin, hayatımı kurtardın.'' Pino hiç arka koltuğa bakmadan ''Benim yerimde kim olsa aynısını yapardı.'' dedi. ''Hayır'' dedi Leyers dudak bükerek. ''Çoğu insan donup kalır ve makineli tüfeklere hedef olarak ölürdü.'' Ama sen korkmadın, soğukkanlı davrandın. Sen benim genç dava adamı dediğim türdeki adamlardansın.
Ben de öyle düşünmek isterim Mon General dedi Pino. Leyers'in övgü dolu sözleri karşısında keyiflenip şişeyi alarak, viskiden bir yudum alınca sıcaklığını midesinde hissetti. Leyers şişeyi geri aldı.
Milano'ya kadar bu kadarı sana yeter.
General güldü. Daimler'in içindeki titreşimlerin arasından Pino, Leyers'in şişeyi ağzına dikerek yudumlamaya devam ettiğini duydu. Leyers mutsuz bir edayla güldü.
''For Arbeiter Lella, bazı yönlerin bana birini hatırlatıyor, hatta iki kişiyi.''
''Oui, Mon General'' dedi Pino. ''Kim onlar?''
Nazi sessizleşip bir yudum aldı. ''Oğlumu ve yeğenimi.''
Pino bunu hiç beklemiyordu. ''Oğlunuz olduğunu bilmiyordum Mon General'' diye cevapladı Pino ve aynaya baktığında arka koltuktaki gölgelerin içinde bir adam silüetinden daha fazlasını göremedi.
''Hans Jürgen, 17 oldu sayılır, çok zekidir, senin gibi beceriklidir.''
Pino nasıl tepki vereceğini tam olarak kestiremedi. ''Ya yeğeniniz?'' Bir anlık sessizlikten sonra Leyers içini çekerek konuştu.
''Wilhelm, Willy derdik ona, kız kardeşimin oğlu. Feldmareşal Rommel'in emrinde çalışıyordu. El Alamein'de öldü. Durdu. Her nedense annesi tek çocuğunun kaybından dolayı beni suçluyor.''
Pino Leyers'in sesindeki acıyı duyabiliyordu. Buna üzüldüm Mon General. Ama yeğeniniz Rommel'e hizmet ediyormuş, çöl tilkisine.
Willy genç bir dava adamıydı dedi General boğuk bir sesle içkisinden bir yudum almadan önce. Tehlike arayan bir liderdi. Bu 28 yaşındayken pirelerin kuşattığı Mısır çölünün ortasında hayatına mal oldu.
Willy tank kullanıyor muydu?
Layers boğazını temizledi. 7. panzerde.
Hayalet dümen.
General Layers başının yanaydı. Sen bunları nereden biliyorsun?
BBC diye geçirdi içinden Pino ama bunun iyi bir fikir olmadığına karar verdi. Bütün gazeteleri okudum. Sinemada da bir haber filmi vardı.
Gazete okumak dedi Layers. Bu kadar genç biri için alışıldık bir şey değil. Ama hem Hans Jürgen hem de Willy sürekli gazete okurdu. Özellikle de spor sayfalarını. Birlikte spor müsabakalarını izlemeye giderdik. Willy ile Berlin olimpiyatlarında koşan Jess Owens'ı izlemiştik. Harikaydı. Bir siyahi bizim en iyi adamımızı geçince Führer nasıl da sinirlenmişti. Ama Jess Owens, Vorarbeiter, o zenci fiziksel açıdan bir dahiydi. Willy sürekli böyle söylerdi ve haklıydı da.
Sessizliğe boğuldu, düşüncelere daldı, anıları hatırladı ve acıya gömüldü. ''Başka çocuğunuz var mı?'' diye sordu Pino en sonunda.
''Küçük bir kızım var, Ingrid'' dedi yeniden yüzü gülerek.
''Onlar nerede? Hans Jürgen ve Ingrid?''
''Berlin'deler, karım anne Lisa ile birlikte.''
Pino başını sallayarak yola odaklandı. General Layers ise yavaş ve sabit bir hızla skoç viskisini içmeye devam ediyordu.
Dolly çok iyi bir dost dedi general bir süre sonra. Onu uzun zamandır tanıyorum Vorarbeiter. Çok severim. Ona çok şey borçluyum. Ona sahip çıkıyorum ve her zaman da çıkacağım. Ama benim gibi bir adam Dolly gibi bir kadınla evlenmek için karısını terk etmez. İhtiyar bir keçinin en verimli çağındaki dişi kaplanı kafeslemeye çalışması gibi bir şey olurdu bu.
Yeniden viskisini yudumlamadan önce hayranlıkla ve öfkeyle güldü. Pino Layers'in rütbe ve yaş farkı nedeniyle 8 hafta boyunca soğuk bir tavır takılmasından sonra içini böyle açması karşısında şaşkına dönmüştü. Ama generalin konuşmaya devam etmesini istiyordu. Kim bilir daha neler yumurtlayacaktı.
Layers sessizleşerek yeniden içkisini yudumladı.
Mon General dedi Pino en sonunda. Size bir soru sorabilir miyim?
Ne soracaksın derken Layers'in dili şişmiş gibiydi.
Pino kavşakta durdu. Daimler'in motorunun geri tepmesi karşısında yüzünü buruşturdu ve sonra dikiz aynasına bakarak konuştu.
''Gerçekten Adolf Hitler için mi çalışıyorsunuz?''
Layers sonsuzluk kadar uzun gelen bir süre boyunca sessiz kaldı. Sonra kelimeleri ağzında hafifçe yuvarlayarak konuştu.
''Vorarbeiter, defalarca Führer'in solunda oturdum. İkimizin de babası gümrük memuru olarak çalıştığı için insanlar aramızda bir bağ olduğunu söyler. Böyle işte. Ama ben iş bitirici bir adamım, güvenilir bir adamım. Hitler de buna saygı duyuyor. Ama...''
Pino dikiz aynasından baktığında generalin yeniden viskisini yudumladığını gördü. ''Ama'' dedi Pino.
''Ama İtalya'da olmam iyi bir şey.'' Hitler gibi bir adama çok yakın olursam günün birinde yanarsın. Bu yüzden mesafemi koruyorum, işimi yapıyorum, saygısını kazanıyorum. Daha fazlasını değil. Anlıyor musun?
Oui, mon general. 4-5 dakika sonra General Layers yeniden viskisinden bir yudum aldı.
Ben mühendislik eğitimi aldım Vorarbeiter, doktora yaptım. En başında genç bir adamken hükümetle silah ve sözleşme konusunda çalıştım. Milyonlarca kron... Büyük adamlarla, Flick ve Krupp gibi sanayicilerle nasıl pazarlık etmem gerektiğini öğrendim. Bu yüzden de Flick ve Krupp gibi adamlar bana çok şey borçlu.
Layers bir an durduktan sonra devam etti.
Sana biraz nasihat vereceğim Vorarbeiter. Hayatını değiştirebilecek bir nasihat.
Oui, mon general.
İyilik yapmak dedi Layers. Hayatın boyunca şaşılacak bir şekilde işine yarar. İnsanlara iyilik yaparsan başarılı olabilmeleri için insanlara sahip çıkarsan sana borçlanırlar. Yaptığın her iyilikle güçlenir, desteklenirsin. Bu doğanın kanunudur.
Öyle mi? Dedi Pino.
Evet dedi Layers. Bu yolda asla dara düşmezsin. Çünkü iyiliğe senin de ihtiyacın olacağı zamanlar gelir ve işte kurtuluşun tam orada seni bekliyor olur. Bu yöntem hayatımı defalarca kurtardı.
Bunu aklımın bir köşesine yazacağım.
Sen zeki bir çocuksun, tıpkı Hans Jürgen gibi, dedi general ve güldü. İyilik yapmak çok, çok kolay bir şeydir. Ama onlar sayesinde Hitler'den önce iyi yaşadım. Hitler'in emrinde iyi yaşadım ve Hitler'den çok sonra da iyi yaşamaya devam edeceğimi biliyorum.
Pino aynaya baktığında Leers'in viski şişesini kafasına diken karanlık silüetini gördü. Yaşadığı yıllardan daha yaşlı bir adamdan son bir nasihat duymak ister misin?
Oui, mon general.
Hayat oyununun mutlak lideri, ön saflarda duran, herkesin gördüğü ve baktığı o adam olmayı asla istemezsin, dedi Leers. Zavallı Willem'in hatası işte buydu. Ön saflarda ışığın tam altında yer aldı. Anlayacağın Vorarbeiter, hayat oyununda gölgelerin içindeki, hatta gerekirse karanlığın içindeki adam olmak her zaman daha iyidir. Böylece işleri yürütürsün ama asla ve asla görünmezsin. Tıpkı operadaki hayalet gibi. Tıpkı...
Viski şişesi yere düştü, general usulca küfür etti. Hemen sonra valizini kucaklayıp yastık gibi kullanırken boğulur gibi nefes almaya, horlamaya ve osurmaya başladı. Dolly'nin evine vardıklarında neredeyse gece yarısı olmuştu. Pino yarı baygın haldeki generali Daimler'in içinde bir daha çalışmaz korkusundan motoru da çalışır durumda bırakıp arabadan indi. Lobiden ve koca karının boş taburesinin yanından geçerek Dolly'nin evine çıktı. Anna kapıyı arka arkaya üçüncü kez çalana kadar açmadı. Uyumaya hazırlanan Anna üstündeki geceliği ve sabahlığıyla yorgun ve tatlı görünüyordu.
Dolly'ye ihtiyacım var, dedi Pino.
Ne oldu, dedi Dolly, siyahlı altın renkli sabahlığıyla koridorda yürüyerek.
General, dedi Pino, çok fazla.
Çok mu içti, dedi General Leers elinde valiziyle açık kapıdan içeri girerek. Bu saçmalık Vorarbeiter, bir şeyler daha içeceğim, sen de öyle, bize katılır mısın Dolly?
Pino Lazarus'un dirilişini izler gibi Leers'i izledi. General Pino'nun yanından geçtiğinde nefesi leş gibi alkol kokuyordu ve gözleri kan çanağına dönmüştü. Ama ne dili dolanıyordu ne de sallanıyordu.
''Neyi kutluyoruz Hans?'' dedi Dolly bir anda neşelenerek.
''Anna kadının partilere her zaman hazır olduğunu söylemişti.''
''Mavi ayı'' dedi general valizini yere koyarken, Dolly'yi şehvetli bir şekilde öptükten sonra kolunu omzuna attı ve yeniden Pino'ya baktı. ''Vorarbeiter Lella'nın hayatımı kurtarmasını kutluyoruz. Bu içkiyi hak ediyor.''
Dolly ile birlikte köşeyi dönüp oturma odasına girdi. Anna yüzünde şaşkın bir gülümsemeyle Pino'ya bakıyordu.
''Öyle mi oldu?''
''Ben kendi hayatımı kurtardım.'' diye fısıldadı Pino. O da arada kaynadı. ''Vorarbeiter'' diye bağırdı Leers oturma odasından. ''İçki ve güzel Anna'ya da.''
Oturma odasına girdiklerinde generalin gözlerinin içi gülüyor, viski kadehlerini cömertçe dolduruyordu. Dolly kendi kadehini yudumlamaya başlamıştı bile. Pino Leers'i nasıl hala ayakta durduru bilmiyordu. Ama general içkisini yudumlayıp Spitfire'daki sinsi pilot ile Daimler'deki gözü pek Vorarbeiter arasındaki mavi ayda bir kez gerçekleşen düello olarak adlandırdığı olayı tüm ayrıntılarıyla anlatmaya koyuldu. Leers Spitfire'ın son dönüşü sırasında Pino'nun frenleri kökleyip Leers'a bağırarak koşmasını söylediği anı yeniden anlattığı sırada Dolly ve Anna oturdukları koltuğun tam ucundaydı. Sonrasında makineli tüfekleri ve Daimler'in neredeyse mahvoluşunu anlattı. General Leers hikayesi bitince kadehini kaldırdı.
''Bir iki iyilik borçlu oldum Vorarbeiter Lella'ya.''
Dolly ve Anna alkışladılar. Dikkatleri üstüne çeken Pino'nun yüzü kızardı ama o da gülümseyerek kadehini kaldırdı.
''Teşekkür ederim general.''
Evin kapısı sert bir şekilde çaldı. Anna kadehini bırakıp koridora çıktı, Pino da arkasından gitti. Hizmetçi kapıyı açtığında apartmanın kapıcısı, koca karı yırtık pırtık geceliği ve elinde mumlu feneriyle onlara bakıyordu.
''Komşularınız gürültüden uyuyamıyor.'' diyerek fırça çekti ve gözlüklerinin arkasından gözlerini kırpıştırdı. ''Sokakta motoru geri tepen kamyon gibi bir şey var ve gecenin köründe eğlenmeye devam ediyorsunuz.''
''Unutmuşum.'' dedi Pino. ''Hemen aşağı inip motoru kapayacağım.''
Dolly ve Leers koridorun başında göründü. ''Neler oluyor?'' diye sordu Dolly. Anna neler olup bittiğini açıklayınca
''Signora Plastino, hepimiz şimdi yatacağız.'' dedi. ''Uykunuzu böldüğümüz için özür dilerim.'' Koca karı burnundan soladı ve öfkesinden ödün vermeden elindeki mumlu fenerle arkasına dönüp pis geceliğini sürüyerek merdivenlerden aşağı indi. Pino mesafesini koruyarak kadının arkasından yürüdü. Makam aracının motorunu kapayıp çok sarhoş olan General Layers ve Dolly yatak odalarına çekildikten sonra en sonunda Anna ile mutfakta yalnız kalmıştı. 26. ayrımın sonu. Sayfa 262.